İbraniler 11. bölüm 6. ayette iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir der. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Hanok, Tanrı'yı hoşnut etti. Bunu nasıl yaptı? İmanla. Dostum, Tanrı'nın yoluna gelip ona inanmaya razı olmadıkça Tanrı'yı hoşnut etmeniz olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. İbranilere mektupta ödüller hakkında pek çok şey söylenmiştir ve bunun nedeni de asıl vurgunun Mesih inanlı yaşamında oluşudur. Yukarıda bizim safımızda olan diri bir kurtarıcımız oluşunun ışığı altında Mesih inanlı yaşamı yaşanmasının bir ödülü olacaktır. Ama kurtuluş bir ödül değil, bedava verilen bir armağandır. Ödülünüz için çalışırsınız ama kurtuluşunuz için değil. Kurtuluş imanla gelir ve Mesih inanlısının yaşamı yani yürüyüşü de imanladır. Hanok iman aracılığıyla Tanrı ile yürüdü. İbraniler 11. bölüm 7. ayete geldiğimizde Nuh'un imanıyla karşılaşırız. 11. bölüm 7. ayette iman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu der. Habil iman yolunu gösterdi. Hanok iman yürüyüşünü canlandırdı ve şimdi Nuh imanın tanıklığını yapacaktır. İman sayesinde Nuh diyor ev halkının kurtuluşunu sağladı. Birçoğumuz Nuh'un 120 yıl boyunca vaaz edip bir kişinin bile iman etmesine neden olmadığını söylemeye alıştık. Aslında bu tam olarak doğru değildir. Babil'de yaşayan Babillilerden hiçbirini kazanmadığı doğrudur ama kesinlikle ailesini kazanmıştır. Ailesinin her bireyini Rab'be yöneltmişti ve bu gerçekten büyük bir başarıdır. Yine yaratılışa dönüp Nuh'a yakından bakmamız gerekir. Yaratılış 6. bölüm 5. ayette Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte, diyor. Bu insanlığın üzücü bir durumudur. İnsan Aden bahçesinden ayrıldıktan sonra Tanrı'dan aceleyle ayrılmıştır. Ancak bizlere Tanrı yolunda yürüyen bir insan kaldığı söylenir. Yaratılış 6. bölüm 9. ayet. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü, der. Bunun anlamı onun borçlarını ödeyen ve insanlara yardımcı olan biri olduğu mudur? Hayır. O bundan fazlasını yaptı. Tanrı yolunda yürüdü. Peki nasıl Tanrı'nın yolunda yürümüş olabilir? İbranilere mektubun yazarı bizlere iman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı der. Tanrı kendisine dünyayı bir tufanla yok edeceğini söyleyince Nuh Tanrı'ya inandı. O zamana kadar yeryüzünde hiç yağmur yağmadığına inanan bazı insanlar var ve büyük bir ihtimalle de bu doğrudur. Ama yukarılarda büyük bir olasılıkla Ağrı Dağı yakınlarında Fırat Nehri'nden bile uzaklarda Nuh adındaki bu adam bir gemi inşa etmeye başladı. Çünkü Tanrı bir tufan olacağını söylemişti. Tanrı Nuh'a gemi hakkında talimatları verir. Bazı çizimlerde gördüğümüz kadar kocaman ve kaba olduğunu düşünmüyorum bu geminin. Bence oldukça modern görünüşlü bir gemiydi ve büyüklüğü ve yapısı da modern gemilere uygundu. Bizlere uzunluğunun 300 arşın yani 135 metre, genişliğinin 50 arşın yani 22,5 metre ve uzunluğunun da 30 arşın 13,5 metre olduğu söylenmiştir. Ve yan tarafında camı da yoktu. Tanrı Nuh'a Yaratılış 6. bölüm 16. ayette pencerede yap. Boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap dedi. Pencere bütün üst kısım boyuncaydı ve üzerinde de çatı vardı. Gemi 300 arşın yani yaklaşık 135 metre uzunluğundaydı ve 3 tane güvertesi vardı. O zamanlarda yaşayan insanlar iyi inşaatçılardı ve bu tür yapıları bilirlerdi. Bu yüzden Nuh'un eminim kendi zamanında yaşayan insanların çok akılsızca olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmaya başladı. Turist otobüslerinin Nuh'un gemiyi inşa ettiği yere turlar düzenlediklerini ve bunun çok popüler bir tur olduğunu da düşünüyorum. Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yafet'in babalarına destek olmalarının nedenini hep merak etmişindir. Yaşlı babaları ortada hiçbir şey yokken bir gemi yapmaya kalkması insani açıdan oldukça gülünçtü. Bu oğullar da herhalde aralarında tartışmışlardır. Acaba babamız ne yapıyor? Bizi el aleme gülünç duruma düşürüyor. Ama belki de bu konuşma sırasında çocuklarından biri şöyle dedi. Kardeşlerim, babamızı iyi tanıyoruz. Onun diri Tanrı'dan korktuğunu da biliyoruz. Eğer babamız böyle bir şey yapmaya kalkıyorsa demek ki Rab'den bir buyruk almıştır. Onun ne kadar dürüst, Rab'be bağlı olduğunu biliyoruz. Onun yalan söylemediğini de biliriz. Eğer babamız Tanrı'nın kendisiyle konuştuğunu ve bir tufanın geleceğini söylüyorsa demek ki o tufan gelecektir. O halde bu tartışmaları bir tarafa bırakın, el alem bizimle alay etsin. Biz babamıza yardım edelim demiş olabilir ve böylece hep birlikte gemiyi yapmaya koyuldular. Sanıyorum Sam, Yafet de benzer şeyler yaşadılar ve eve babalarına yardım etmeye gittiler. Neden? Çünkü Nuh'un Tanrı için bir tanıklığı vardı. Dostum, size şunu çok içten söylüyorum. Yapabileceğiniz en önemli şey kendi ailenize tanıklık etmektir. Bunu onlara sürekli olarak müjdeyi vererek değil, müjdeyi onların önünde yaşayarak ve yaşamınızda bir gerçek olduğunu görmelerine izin vererek yapabilirsiniz. Bu bana birinin yaptığı bir toplantıda karşılaştığı bir olayı hatırlatır. Bir kadın gelip vaize Tanrı'nın kendisini vaaz etmeye çağırdığını söylemiş. Kadın vaizler hakkında benim düşündüğümü düşünen bir vaizmiş bu. Bunun üzerine kadına evli olup olmadığını sormuş. Evliymiş. Kaç çocuğun var diye sormuş. Kadının 5 çocuğu varmış. Adam ona bu harika bir şey. Tanrı sizi vaaz etmeye çağırmış ve size bir cemaat vermiş dedi. Size şunu söyleyeyim ki ister vaiz olun ister olmayın. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız ve bir aileniz varsa bu kişiler sizin cemaatinizdir. Tanrı size o cemaati verdi. Nuh ailesini kazandı. Ailesinin dışında kimse inanmadı ama ailesi inandı çünkü Nuh'un tanıklığını biliyorlardı. Nuh ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı diyor. Bunu yapabilmiş olması çok harikadır.
İbraniler 11. bölümde İbrahim ve Sara'nın imanı bizlere örnek olarak gösterilmektedir. İmanla dolu bir adam olarak tanınan İbrahim'e bakacağız. İbrahim Tanrı sözünde böyle tanınmaktadır. Romalılara mektupta ve Galatyalılara mektupta İbrahim'den imanı en üstün kişi olarak söz edilmektedir. Müjde yazarları ondan söz ederler ve Rab İsa bile Yuhanna 8. bölüm 56. ayette "Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi" der. İbrahim'de imanın tapınmasını görüyoruz. İbraniler 11. bölüm 8. ayette iman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı der. Bu mektupta Tanrı'ya tapınmanın kişiyi Tanrı'ya itaate götürdüğünü görüyoruz. Kişiyi Tanrı için çalışmaya götürür. Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyleri yapmaya götürecektir bize Tanrı sözü. İnsanları Tanrı için çalışmaya ikna etmeye uğraşmamıza gerek yoktur. Gerekli motivasyon bu değildir ama eğer Tanrı'ya gerçekten tapınabilirler ve Mesih'in kişiliğinin yüceliğinden bir şeyler yakalayabilirlerse o zaman Tanrı için çalışacaklarına ve ona itaat edeceklerine güvenebilirsiniz. Bu ayette ve bu bölümün tamamındaki en önemli sözcük itaattir ve tapınma itaate götürür. İbrahim'in öyküsünün başlangıcını Yaratılış 12. bölümde onun Kildanilerin Ur kentinden çıkıp Haran'a gittiğinde görüyoruz. Haran'da sallanarak epey vakit kaybetmiş ama sonunda Kenan diyarına gitmiştir. Kenan'a girdiğinde Tanrı kendisine göründü. Yuhanna 8. bölüm 56. ayette babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi diyor. Bu adam gittiği her yerde bir sunak yapmıştır. Şekem'e geldiğinde bir sunak yaptı. Moria'ya gittiğinde Rab'be bir sunak yapmıştır. İbrahim gittiği her yerde Tanrı'ya bir sunak yaptı. İsrail'e gidip de Herodes'in yaptırdığı binaların çokluğunu görürseniz kuşkusuz etkilenirsiniz. Hiçbir zaman tamamen bitmeyen tapınağı inşa ettirmekte kalmamış, aynı zamanda diyarın her tarafına saraylar, kaleler ve şehirler yapmıştır. Ama gerçekte Tanrı'ya tapınmıyordu. İbrahim'in tüm yaptığı bir sunak yapmaktı ama Tanrı'ya tapındı ve bu onu Tanrı'ya itaate götürdü. Tanrı'ya imanla tapındı, sonra da ona imanla itaat etti. İbraniler 11. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında iman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. İman sayesinde Sara'nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu diyor. Tanrı Sara'ya 90 yaşındayken çocuk sahibi olacağını söylediğinde Sara güldü. Çünkü bu düşünce komikti ve tamamen mantığa aykırı görünmekteydi. Bunu kabul edemedi ama Tanrı ona kendisine inanması için güç verdi. Birçoğumuzun böyle bir kuvvete ihtiyacı vardır. Cinlenmiş çocuğu Rab İsa'ya getiren adamı hatırlarsınız. Rab İsa ona eğer inanırsa yardım edebileceğini söylemişti. Adam iman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et dedi. Adam imanının zayıf olduğunun bilincine varmıştı ama Rab İsa ona iman vermiş olmalıydı çünkü çocuğu iyileştirmişti. Markos 9. bölüm 17 ila 27. ayetler arasında bu bizlere aktarılır. Sara'nın İshak adında güzel bir oğlu olmuştu. Neden? Çünkü vaat edeni güvenilir saydığından gebe kalmaya güç buldu. Sara imanın gücünü ya da kuvvetini temsil etmektedir. İbraniler 11. bölüm 12. ayette böylece tek bir adamdan, üstelik ölüden farksız birinden gökteki yıldızlar, deniz kıyısındaki kum kadar sayısız torun meydana geldi diyor. Böyle oldu ve bütün bunlar imanla gerçekleşti ama İbrahim'le Sara'nın, Tanrı'nın kendilerine vaadinin gerçekleştiğini hiç görmediklerine dikkat edin. İbraniler 11. bölüm 13. ayette bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler diyor. İmanla yürümek hepimizin Tanrı'nın çocukları olarak yeryüzünde yabancılar ve konuklar olduğumuzun bilincine varmamızı sağlayacaktır. İbraniler 11. bölüm 14. ayette böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar der. İman geleceğe bakar ve günümüzde de Tanrı çocuğu geleceğe bakmaktadır. Yerel ticaret odasının hizmetinde değilim ama doğrusunu isterseniz Ege'nin sahillerine de bayılıyorum. Hayatımda severek, zevk alarak yaşadığım yer Ege'dir. Hava kirliliğine, denizlerin kirlenmesine rağmen buraları seviyorum. Hatta insanlara rağmen seviyorum. Keşke denizin, sahillerin ve etrafın kirlenmesine engel olabilseydik. Hele o güzelim orman ağaçlarının yangınlarla yok olmasına engel olabilseydik ne kadar güzel olurdu değil mi? Ama yine de ülkemizi, özellikle de Ege sahillerini seviyorum. Uzun yıllar sonra bu sahillerde bir evim olacağına iman ediyorum. Bahçesine birkaç tane de ağaç dikeceğim o zaman. Bu evi o zaman bileceğim ki Rab bana verdi. Eğer bizler bir şeyin sahibi olursak bunu bilmeliyiz ki bunu bize veren Rab'dir ve ona teşekkür etmeliyiz. Ancak Tanrı'nın bizlere verdiğini fazlasıyla sevmeme izin verme, yoksa daha iyi bir yere gitmek için buradan ayrılmayı isteyeceğim demeliyiz. Burada yabancı ve konuğuz çünkü daha iyi bir yeri arayarak imanla yürüyoruz. İbraniler 11. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ayrıldıkları ülkeyi düşünselerdi geri dönme fırsatları olurdu ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki Tanrı onların tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor çünkü onlara bir kent hazırladı diyor. Bu dünyadaki şeylerle tatmin olan herkes sırtını dünyaya dönebilir. Ancak bir Tanrı çocuğu imanla her zaman ilerlemelidir. İbraniler 11. bölüm 17. ayette İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi diyor. Şimdi İbrahim'in yaşamının sonuna ve İshak'ı Tanrı'nın kendisine verdiği oğlu sunarak yaptığı üstün fedakarlığa geliyoruz. İbraniler 11. bölüm 18. ayette oysa Tanrı ona senin soyun İshak'la sürecek demişti diyor. İbrahim'in başka çocukları da vardı ama İshak'a biricik oğul denmektedir. İshak biricik oğuldu çünkü Tanrı vaadi onun hakkında vermişti. İbraniler 11. bölüm 19. ayette İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı diyor. Tanrı İbrahim'den İshak'ı sunmasını hayatının sonuna gelene kadar istememişti. Bunun nedeni İbrahim'in bunu yapacak imanı olmayacağıydı. Tanrı sizi hiçbir zaman gücünüzü aşan bir biçimde 1. Korintliler 10. bölüm 13. ayete göre denemez. Bu yüzden Tanrı İbrahim'den hiçbir zaman İsmail'den vazgeçmesini ya da onu sunakta sunmasını istemedi. Neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü ilk olarak İsmail vaat edilen oğul değildi. Ve ikinci olarak İbrahim'in bunu yapmayacağından da emin olabilirsiniz. Hatta İbrahim İsmail'i göndermemek için Tanrı'ya yalvarmıştı. Onu orada tutmak ve vaat edilen oğul yapmak istiyordu. Gördüğünüz gibi İbrahim o sırada böyle bir şey yapmaya hazır değildi ve İshak'ın hayatının ilk yıllarında İshak henüz bir bebekken İbrahim onu asla sunmazdı. İshak 33 yaşlarındayken İbrahim Tanrı'ya itaat etmeye ve ona güvenmeye artık hazırdı. Bu yüzden burada imanın sınandığını görmekteyiz. İbrahim'e onu genelde gördüğümüz biçimden farklı bir biçimde bakmamızı istiyorum. Genelde Tanrı'nın İbrahim'e vereceği diyar ve soyundan gelecek kişilerin çokluğu hakkındaki harika vaatleri düşünüyoruz. Ama İbrahim'in yaşamı sırasında gerçekte aldığı neydi? Gerçekte gördüğü şey neydi? O büyük vaatlerin gerçekleşmesini görmedi ama Tanrı ona bir yuva verdi. Gildanilerin Ur kentinde yaşayan bir delikanlıyken bir gün güzel bir kıza seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum dedi ve İbrahim'le Sara evlendiler. Sonra bir gün İbrahim eve geldi ki bu ev putperestlikle dolu bir evdi. Sara'ya diri Tanrı beni çağırdı, buradan ayrılmamı istiyor dedi. Sara'nın ama burada iyi bir işim var, bütün akrabalarım burada yaşıyor ve bu arada nereye gideceğiz dediğini de işitebiliriz. İbrahim bilmiyorum demek zorunda kaldı. Tanrı beni çağırdı ama nereye çağırdığını bilmiyorum. Tanrı bana yol gösterecek ve gitmeliyiz dedi. Ve Sara ben de seninle geliyorum dedi. Ve böylece bu genç çift yola koyuldular. Fazla imanları yoktu. Babalarını ve akrabalarından bazılarını da yanlarına aldılar ve Haran'a geldiler. Baba Terah ölene kadar Haran'da oyalandılar ve onu orada gömdüler. Sonra İbrahim diyara girdi. Ve Tanrı ona gözüktü. Tanrı ona, İbrahim vaat ettiğim şeylerin hepsini yapacağım ama ayrıca sana bir de oğul vereceğim dedi. Şimdi gerçek bir aile olacaklardı. İbrahim ile Sara'nın bir oğulları olacaktı. İbrahim ile Sara o zaman da Tanrı'dan korkan bir ailenin temellerine sahiptiler. Bugünümüzde Tanrı'nın gençlerin sahip olmasını istediği türden bir ailedir. Bizler buna Mesih inanlısı aile diyoruz. Bu tür Tanrı korkusunda yaşayan bir aileleri olması için Tanrı onları bir kursa ya da danışmanlığa yollamadı. Bence biz vaizler gençlere bu işin altından nasıl kalkmaları gerektiğini anlatarak çok fazla danışmanlık yapıyoruz. Fazlasıyla idealist davranıyoruz ama Tanrı son derece pratiktir. İbrahim benim istediğim türden bir aile olacaksa annen ve babanla oturmaman gerekecek dedi Tanrı. Ve Tanrı Adem'le Havva'ya da yaratılış 2. bölüm 24. ayetti. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak dedi. İşte bunu söylemesinin sebebi buydu. Adem ile Havva'nın anneleri ve babaları olmadığı halde Tanrı bu önemli ilkeyi ta başlangıçta onlara verdi. Bir gün anne babalara çocuklarını nasıl yetiştireceklerini anlatan bir dede olacağımı hiç düşünemiyorum. Bir baba olarak o kadar da parlak değilim ama dünyada en kolay şeyin onlara nasıl anne babalar olmaları gerektiğini söylemek olduğunu da görüyorum. Hatalar yapacaklar ama bu beni ilgilendirmez. Biz kendi hatalarımızı yaptık. Onlar da kendi hatalarını yapacaklar. Anne ile babanın çocuklarının ailelerine karışmamaları gerektiğini düşünüyorum. Tanrı İbrahim'i annesiyle babasının kendisine karışmayacağı kadar uzak bir yere götürdü. Tanrı yolunda bir aile için bunun öncelik taşıması gereken bir ilke olması gerektiğini düşünüyorum. Bu çocukların anne babalarına saygısız davransınlar demek değildir. Tam tersine çocukların gelinlerin anne babalarına büyük saygı ve sevgileri olması gerekir. Ama anne babalarında evlenen çocuklarının kendi aileleri için sorumluluk taşımalarına izin vermeleri gerekir. Sevgi ve anlayış, hoşgörü aynı erdemleri doğurur. Özellikle kültürümüzde bu alanda büyük hatalar yapılıyor ve bu nedenle de birçok aile ilişkileri acı, hüzünlü, öfke ve nefretle sürüp gidiyor. Evlenen çiftler ayrılıp sorumluluklarını kendilerinin taşıması gerekir. Bu alanda da anne babalar onlara destek ve yardımcı olmalıdır. Emin olun ki sağlıklı ve iyi ilişkileri bu doğuracaktır. Anne babanın yaşlar olarak sorumluluğu, hoşgörü, sevgi, affetmektir. Kısacası büyüklük göstermeleri gerekir. Onların sevgileri, anlayışları, sevgi ve saygı doğuracaktır. Tanrı İbrahim'in ailesinin bulunduğu yerden ayrılmasını sağladı. Ayrıldığı ev Tanrı yolundan uzak bir evdi. Putperestlik dolu bir evdi. Yeşu bunu çok açık bir biçimde 24. bölüm 2. ayette bildirmektedir. Günümüzde genç çiftlere evlilik hakkında çok fazla kurallar ve talimatlar verilmektedir. Kulağa fazla devrimci gelmek istemem ama Tanrı sözünün yapınız dediğini söylemek istiyorum. İmanla yürüyene dek kuralları ve bu talimatları unutabilirsiniz. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız, o evde imanla yürümeniz gerekecektir. Babanın imanla yürümesi gerekir ve annenin de imanla yürümesi gerekir. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Eviniz hiçbir zaman ideal bir ev olmayacaktır. Danışmanlığa gittiklerini ve şimdi evlerinin düşünebileceğiniz en harika ev olduğunu söyleyen insanlara şüpheyle bakıyorum. Size şunu söyleyeyim ki karımla uzun süredir evliyiz ve birçok konuda da aynı fikirde değiliz. Doğrusu şu ki hatalı olmaya hakkı var ama ben her zaman ona hatalı olduğu halde biz birbirimize aitiz dediğim yere gelmişimdir. Genç Mesih inanlısı dostum, eğer ideal Mesih inanlı evliliği başlatacağınızı düşünüyorsanız yanıldığınızı düşünüyorum. İbrahim Mısır'a kaçtığında sınandığı gibi siz de evlilik konusunda sınanacaksınız. Bence Mısır'a giderken yol boyunca Sara, İbrahim Mısır'a gitmek istemiyorum dedi. Ama Mısır'a gittiler. Orada Sara'yı neredeyse başka birisine kaptırıyordu. Çünkü yalan söylemiş ve onun karısı olmadığını söylemişti. Bunun ideal yuva olmadığı kesin, öyle değil mi? İbrahim Mısır'dan vaat edilen diyara döndüğü zaman orada yeğeniyle başı derde girdi. İbrahim'in belki de onu Kildanilerin Ur kentinde bırakması gerekiyordu ama Lut İbrahim'i tepelerde bırakarak sonunda Sodom'a taşındı. Burada yine hem İbrahim'in hem de Sara'nın ideal diyebileceğimiz insanlar olmadıklarını görüyoruz. İbrahim Tanrı'dan kuşku duydu. Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'yı yok etmesi gerektiğine inanmadı. Tanrı'nın İbrahim'i yaptığının doğru ve adil bir şey olduğuna inandırması gerekti. Ve Sara'yı da ona bir oğul sahibi olacak gücü verebileceğine ikna etmesi gerekti. Onlara kendi evlerinde yetiştirecekleri küçük bir çocuk verdi. Tanrı sizin evinizin de İbrahim'in ve Sara'nın evi gibi olmasını ister. Eğer birkaç küçük kuralı izlemenin hayattaki bütün zorluklardan uzak durmanıza neden olacağını düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Bir gün karınızla tartışacağınızı göreceksiniz. Bir gün Tanrı'nın size verdiği çocukla bir sorununuz olduğunu göreceksiniz. Eviniz hiçbir şekilde ideal bir ev olmayacak. Belki de şu anda böyle bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bu sorunların üstesinden nasıl geleceksiniz? İmanla dostum, imanla sizler ve ben çocuğumuzu Tanrı için sunağın üzerine koymaya razı olduğumuz yere ulaştığımızda işte bu imana erişmiş oluruz. İbrahim ve Sara'nın evi bizlerin burada erişmemizi istediği türden bir aileydi. Mesih inanlısı dostum, eğer hayatınız zorsa ve sorunlarınız varsa Tanrı size bir şey öğretmek istiyor. Tanrı'nın öğretmeniniz olmasına izin verin. Vaizinize koşup bütün sorunlarınızı çözecek bir kursa katılabileceğinizi düşünmeyin. Sizlerin ve benim sorunlarımız olacak ama imanla yürürsek Rab bizlere yardımcı olacaktır. İbrahim'in imanı hayatında itaate yol açtı ve bu yüzden kendisi hakkında Romalılar 4. bölüm 3. ayette kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı.